Ayrım 18.
Üstelik şahane besleniyorlar da. Kasıtlı olarak saldırı cüretimizi kırmak için cezaevinin en iri faşistlerini sanki seçip de karşımıza dikmişler gibi geliyor bana. Tüm bunlardan dolayı diyorum ki acele etmeyelim, biraz bekleyelim. Barıştır karıştır politikasını yıkmak uzun vadeli bir mücadeleyi gerektiriyor. Güçlerimizi hovardaca harcayarak şapa oturmayalım. Yavaş yürüyelim ama sağlıklı yürüyelim. Güçsüz düşmemizden dolayı kavgalar da şiddetli olmayacaktır. Karşılıklı hırlama ve tırmala şeklinde olacak ki bu da iyi değildir. Sık sık etkisiz kavga çıkarmaktansa beklemek, güç toplamak ve uygun fırsat kollayarak etkili bir şekilde bindirmek daha iyidir. Faşistleri idareyi ve üst makamları etkileyecekse bu tip kavgalar etkiler. Yoksa hırlaşma ve birbirlerimize tabak kaşık atma, kuru gürültü çıkarma derecesine düşen kavgaların bir etkisi olmaz. Adi kavga olur. İdareyi kendimize güldürürüz. Artık bizi ciddiye de almaz. Arap İbo elindeki notlara bakarak, bitti mi söyleyeceklerin dedi. Bitti. Daha önce de belirtmiştim. Görüşlerine birçok noktada karşıyım. İlkin şuna değinmek isterim. Koşulları en çok hesaba katanlardan ve mücadele taktiklerini koşullara göre saptayanlardan birisi benim. Kendi durumumuz, diğer cezaevlerindeki durum, halkın durumu, karşımızdaki güçlerin durumu. Tüm bunları elbette ki hesaba katarak hareket ediyoruz. Her zaman sordum, yine soruyorum. Bu cezaevindeki devrimcilere devrim hangi görevleri yüklemiştir? İlk olarak bu mücadele alanını devrimci inancın ve onurun dimdik yaşadığı, yılgınlık ve teslimiyet havasının yaşama olanağı bulamadığı bir alan haline getirmektir. Bu alana devrimin ruhu, devrimin disiplini, devrimin hoşgörüsü egemen olmalıdır. Ajitasyon çekme kardeşim diye müdahale etti Şefik. Aynı şeyleri sakız gibi ağzında çiğneyip durma. Bildiğimiz şeyleri bir baba pozunda tekrar tekrar anlatma bizlere. Sabırlı ol dinle diyordun bana. Şimdi aynı şeyi ben söylüyorum. Sabırlı ol dinle. Elindeki kağıtlara baktı. Bulanık tartışma suyunun filtresidir iyi dinlemek. Bildiğimiz şeyleri bıkkınlık verircesine tekrarlıyorsun ama. Olmaz ki dinleyenlere biraz saygın olsun. Saygın var ama senin başkasının söz hakkına saygın yok. Sarı Sadık'ın sinirden kirpikleri titirciklendi. Yahu arkadaş yeter artık diye çıkıştı. Bu kadar arkadaş sizin çekişmenizi dinlemek zorunda değil. Karşılıklı tartışmayı bırakın. Dilinizde tüy bitti söyleye söyleye. Bir başkası konuşurken diğeri müdahale etmesin. Şefik sen çok müdahale ediyorsun arkadaş. Müdahale etme dinle. Arap İbo eliyle alnının terini sildi. Elindeki nota baktı yeniden. Evet dedi. Junta kendi iradesini her alanda egemen kılmaya çalışıyor. Barıştır karıştır politikası, genel yıldırma ve dönekleştirme politikasının çok önemli bir parçasıdır. Aylar önce hepimiz ilkin bu politikanın çökertilmesi konusunda söz birliği etmiştik. Aynı söz birliği sürüyor dedi Şefik. Sürüp sürmediği belli değil. Sürüyor sürüyor. Neyse tartışmaya girmeyelim diyerek ranza demirine yaslandı Arap İbo. Bugünkü durumda barıştır karıştır politikasını çökertmek için yapabileceğimiz fedakarlığı en son sınırına kadar yapmak zorundayız. İdareyi, bakanlığı ve sıkı yönetimi tedirgin etme, sürekli burayla uğraşır hale getirme çizgisi uygulamalıyız. İster küçük ister büyük bir kavganın sivil kadrolarınca anında bakanlığa, askerler tarafından ise sıkı yönetime bildirildiğini biliyoruz. Bu taciz siyasetini uzun vadeli olarak düşünmeli ve etkisini küçümsememeliyiz. Bir hafta önce beni bir kara sinek uyutmadı, burnuma kondu kovaladım. Alnımda yürüdü, şaplak attım, yakalayamadım. İnadına elimin üzerine kondu. Elimi yanımdaki yastığa çarptım, öldüremedim. Kulağımın dibinde vızır vızır uçmaya başladı. Sinirlerim delirdi. Kalktım, yatağımda oturdum. Meydanda görünmedi. İyi dedim. Yattım. Yeniden vızırtıyla başımın üzerinde dönüp dönüp durdu. Kısacası bu sinek beni sinsi bir taciz taktiğiyle uyutmadı. Şimdi Arap partizanı İmam Yahya'nın Osmanlı'ya çektirdiğini hatırlattı bana. O gün sabahtan akşama kadar başım ağrıdı. Ben küçük de olsa kavgaların etkisine inanıyorum. Üst yönetim kademelerinin kulaklarını rahatsız etmelidir koğuşlarımız. Daha şimdiden Savcı Hüsnü başta olmak üzere sivil kadroların bir bölümü barıştır karıştır politikasının sakat bir politika olduğunu, bundan dolayı da yürümeyeceğini kabul etmeye başlamıştır. Bu duruma yol açan şey şu ana kadar cereyan eden kavgalardır. Toplam sayıları 70'e varan yaralılardır. Bundan dolayı derim ki, küçük de olsa kavgaları sürdürmeliyiz. Bu taktik uzun vadede etkili olacaktır. Ara vermemeliyiz. Ben gücümüzün olduğu kanısındayım. Yeterince beslenemememiz ve buna karşılık faşistlerin iyi beslenmesi, iri yarı olması belirleyici değildir. Belirleyici olan yürekteki cevherdir, devrim cevheridir. Emeğin yaratıcı, devrimci gücüne olan derin inanç ve bağlılık cevheridir. Arap İbo'nun konuşmasını tesbihini sallayarak dinleyen Bahtiyar suratını ekşitti. Başımızı belaya sokacak bu herif diye düşündü. Geçen ayların kavgalarını, toplu dayaklarını, mektup görüş ve hücre cezalarını gözünün önüne getirdi, içinden vay be diyerek ürperdi. Arap İbo'nun konuşmasını keserek elindeki nota baktığını görünce, bana bak İbo dedi, bol bol konuşuyorsun, dövüşelim, bilmem tedirgin edelim, devrimci cevherdir, inançtır, emektir, güçtür, şudur budur. İyi güzel de kardeşim, her şeyin de bir dayanma gücü, bir sınırı vardır. Bugünkü durumumuzu niye hesaba katmıyorsun? Şefiğin belirttiği gerçekler üzerinde niye düşünmüyorsun? Nohutla, bulgur pilavıyla, zeytinle dövüşemeyiz kardeşim. Arap İbo anlamlı ve alaycı bir bakışla gülümsedi. Soruna yanlış açıdan yaklaşmayın dedi. Yeterince beslenemememizin rolünü çok abartıyorsunuz. Kimse abartmıyor dedi Şefik. Abartıyorsunuz. Gücümüz tükendi, yapamıyoruz, edemiyoruz, sonuç alamıyoruz şeklinde karanlık tablolar çiziyorsunuz. Sen ne yapıyorsun diye çıkıştı Şefik. Don Kişot ruhuyla şövalye tabloları çiziyorsun. Öyle bir şey yapmadığım, düşüncelerimi hayaller üzerine kurmadığım kanısındayım. Ama Don Kişot ruhuyla şövalye tabloları çizmeyi, karanlık tablolar çizmeye yeğlerim. Don Kişot'un ruhu engin bir insanlık sevgisiyle doludur. Hayalci de olsa özünde kötülüğe karşı bir başkaldırı ruhu, bir fedakarlık ruhudur. Don Kişot'u övmekte, ona özenmekte serbestsin ama burada Don Kişotçuluk oynamadığımızı kavraman gerekiyor. Keşke Don Kişot kadar dürüst olabilsek, inceliği, özveriyi ve yiğitliği kişiliğimizin özü haline getirebilsek. Devrimci özellikler bize yetiyor dedi Bahtiyar. Don Kişot'un özellikleri Don Kişot'a kalsın. Tartışmaları başından beri sessiz sessiz dinleyen Taylan ilk kez sinirlendi. Alçak herif diye içinden küfretti Bahtiyar'a. Cezaevine ilk geldiklerinde kapı altındaki gevşek, mızmız, ağlamaklı tutumunu anımsadı Bahtiyar'ın. Kavgalarda yarı korkak ve yarı kaçak tavırlarını anımsadı. Aşırı uykucu, voltacı ve zevzek özelliklerini. Sorumsuzca konuşmayalım arkadaşlar dedi. Bazı arkadaşlar konuşmak için konuşuyor. Kim dedi Bahtiyar. Sen. Ezbere konuşuyorsun be. Susuyor susuyor sonra da camuşun göle şırrak diye düşürüp rahatlaması gibi ortaya laf düşürüyorsun. Vazgeç bu tip avanakça çıkışlardan. Doğru konuş, doğru konuş uyuşuk herif diye öfkelendi Taylan. Sus ulan zıpır. İskender ayağa kalktı aniden. Ne oluyor arkadaşlar diye parladı. Ne bu sataşmalar, küfürler, düşmanca bakışlar. Bu cezaevinde her şey devrimin çıkarlarına bağlıdır. Genel devrimci çıkarlara zarar verecek kişisel veya grupsal sorumsuzluklara seyirci kalınamayacağını herkesin bildiğini sanıyorum. Sakin olmalı, sakin tartışmalıyız. Bahtiyar'a bakarak, sen bu hakaretçi tavrını hala sürdürüyorsun. Hakaret etmiyorum, hak ettiği şeyi söylüyorum. Bu tavrı herkes eleştirmelidir, dedi Taylan. Kes be, bırak şu ağ tavırlarını da devrimci olmaya bak. Tam bu sırada Bahtiyar ayağa kalktı, dudakları titriyordu. Devrimciliği senden mi öğreneceğiz ulan diyerek Taylan'ın yanağına bir sille patlattı. Toplantı karıştı. Şefik Bahtiyar'ı, Arap İbo ise Taylan'ı tuttu. Tantana Yusuf elektrik çarpmış gibi uyandı. Koğuşta yine kavga patladığını sanarak zulasından çıkardığı cam parçasının yarısını beze sardı, sağ avucuna aldı. Köşedeki hırlaşmaları tepeden görmek, durumu anlamak için ranzalardan sekmeye başladı. İskender'in, bağırmayın ulan faşistler duyacak. Kızıllar birbirini yemeye başladılar diye yeni hesaplar içine girecekler şeklindeki çıkışını duydu. Derin bir solukla rahatladı. Elindeki cam parçasını yeniden zulasına yerleştirdi. Yavaş yavaş indi ranzasından. Köşede herkes ayaktaydı. Salonda volta atan sağcılar durumu anlamışlardı. Yusuf laf kalabalığına yaklaştı. Durumu anlamak için toplantıya katılan Cevat'ı dürttü. Ne oluyor Cevat yahu? Ne bu rezalet? Dedi. Cevat Yusuf'un mahmur gözlerine bakarak Bahtiyar Taylan'a bir tane çekti. Sebebi neymiş? Hiç it kılı postal bağı. Bu Bahtiyar manyağı tepemin tasını iyice attırıyor. Ayının keçiyi yere çaldığı gibi çalacağım bir gün betona da aklı o zaman başına gelecek. Aman aman Yusuf gözünü seveyim dur hele. Bunlar yetmiyormuş gibi bir tantana da sen sarma başımıza. Yemekhanede volta atan Beşir hızla yatakhaneye girdi. Arkadaşlar, beden hocası içeri girdi, haberiniz olsun dedi. Beden hocası çakı gibi dikildi yemekhanenin ortasına. Kibar ve tartışmasız bir tonla tüm koğuşun yemekhanede toplanmasını istedi. 20 sağcı, 20 solcu olmak üzere 40 kişi yemekhanede toplandı. Yemekhanenin bir yanında solcular, bir yanında sağcılar yer aldı. Hoca eşofmanının fermuarıyla oynarken ne konuşacağını düşünüyordu. Geçen ayın olayları spor yaptırma şevkini tamamen kırmıştı. Şimdi yüzbaşının isteğiyle toplu spor yaptırmak için girmişti koğuşa. Her iki tarafa da bakarak konuşmak için yerini değiştirdi. Arkadaşlar, bugün sizlere spor yaptırmak için geldim dedi. Bu tip koğuşlarda spor yaptırmaya pek gönüllü olmadığımı biliyorsunuz. Ama cezaevinde bir disiplin vardır. Arkadaşlar, sporun büyük yararlarını geçen derslerde anlattım. Kaldı ki sizler aydın insanlarsınız. En az benim kadar bilirsiniz spor denilen güzel şeyin inceliklerini. Bedenci biraz düşündükten sonra bir sigara çıkarıp yaktı. Dinleyenlerden de yakanlar oldu. Arkadaşlar, spor denilen güzel buluş, ki ben sporu insanlığın en güzel buluşu olarak değerlendiriyorum. Bu güzel buluş, vücuttaki tüm toksinleri, zehirleri, hatta nikotini bile diyebilirim, dışarı atan harika bir şeydir. Sigarasından bir yudum aldı. Şimdi ne söyleyeyim diye zihnini zorladı. Fermuarını açıp kapadı, solcuları süzdü. Yine karşı çıkacaklar diye düşündü. Arkadaşlar, biliyorsunuz kitlesel sporlar dışarıda çok yaygınlaşıyor. Emin olun dedeler, nineler bile koşuyor. Görseniz hayret edersiniz. Muazzam bir değişim eşiğindedir ülkemiz. İhtiyar bir insan eskiden spor yapıyorum diye koşsaydı emin olun deli diye gülerlerdi. Koşmayana gülüyorlar şimdi. Yemekhanenin pencerelerinden dışarı baktı. Derin bir yudumla dumanı püfürdetti. Bugün hava da çok güzel arkadaşlar. Şimdi başefendiye bahçe kapısını açtıracağım. Toplu halde çıkacağız. 40 kişi ve ben beraber toplu koşuya başlayacağız. Zaten yarım saatlik bir süredir. Bu spor sorununa karşı tavrımızı geçen süre içinde cereyan eden olaylarla da kavradığını sanıyorduk hoca dedi Arap İbo. Anlayışımızı burada bir kere daha belirtmek istiyoruz. Biz spora karşı değiliz. Sporun yararına da sizin kadar inanıyoruz. Şüphesiz, onu ben de deminki konuşmamda belirttim. Ama sporun gönüllülük temeli üzerinde yapılmasını istiyoruz. Bu spor bir teslimiyet programı çerçevesi dahilinde zorla yaptırılıyor. Amacı sağlığımızı korumak değildir. Askeri disiplin altına almak, uysallaştırmak, yıldırmaktır. Çok yanlış düşünüyorsun arkadaşım. Kesinlikle öyle bir amaç söz konusu değildir. Biz uygulanan planları çok iyi biliyoruz hocam. Burada düşmanlarımızla birlikte koşmayacağız. Bu cezaevini mamaklaştırmayacağız. Konuşmaları kulağını kapı mazgalının aralığına vererek dinleyen yüzbaşı, yanı başında duran Drej Davut'a fısıldadı. Git bölüğü getir, aşağı koridorda beklet, lastik copları alın dedi. Hoca bir iki adım yaklaştı solculara. Bu arada baş gardiyanlardan Şapşal Abbas bahçe kapısını açtı. Hadi spor için herkes bahçeye çıksın dedi. Arap İbo'nun yanında duran Bedi'yi biz çıkmayacağız diyerek baş gardiyana buz gibi baktı. Çıkıp koşmak zorundasınız. Çıkmazsanız asker girer içeri. Çıkmayacağız dedik. Öyle mi? Peki siz bilirsiniz diyerek koğuştan çıktı Şapşal Abbas. Sağcılar bahçeye çıkarak toplu halde koşmaya başladılar. Askerin geleceğini ve yaptıkları koşunun solcuların ezilmesini daha da kolaylaştıracağını düşünüyorlardı. Hoca solcuları koşmaya ikna etmek için çabalarken yüzbaşı girdi içeri. Bedencinin yanına geldi. Hiçbir şey söylemeden solculara baktı. Bahçeye çıktı. Yeniden geri döndü. Kepini çiçek bozuğu suratına doğru yıkmıştı. Bunlar neyi bekliyorlar, niçin koşmuyorlar diye sordu bedenciye. Sporun zorla yaptırılmasına karşıyız diyorlar. Yüzbaşı öfkeli, kindar bir havayla solcuları süzdü. Sizlere bahçeye çıkıp koşuya katılmanızı söylüyorum dedi. Askeri disiplin altında halk düşmanlarıyla birlikte koşmayacağız dedi Bedi'yi. Çıkın diyorum size, zora davet çıkarmayın. Korkumuzun değil, inancımızın buyruğunu dinleriz biz. Öyle mi? Peki siz bilirsiniz diyerek koğuştan çıktı. Az sonra koğuşun kapısı hışımla açıldı. En önde Assubay Drej Davut, Çavuş Mıstık ve Onbaşı Paşa olmak üzere ellerinde lastik coplarla bölük yemekhaneyi doldurdu. Drej Davut, şunları dışarı atın oğlum, direnmek isteyeni ezin diye bağırdı. Askerler iştahla çullandı solculara. Coplar kafalarda, sırtlarda, kollarda, kalçalarda patladı. Küfürler, tekmeler ve silleler tuz biber rolü oynadı. İterek, döve döve sürükleyerek kısa bir zamanda bahçeye attılar hepsini. Yüzbaşı bahçeye geldi. "Bir sağcı, bir solcu şeklinde dizilerek koşacaksınız," diye buyurdu. "Bizlere zorla spor yaptıramayacaksınız yüzbaşı." "Konuşturmayın şunu be." Aynı anda kapçığın yumruğu bediğinin yanağına oturdu. "Sus lan, A nokta cıka hızlı." Askerler solcuları sıraya sokmak için çabalamaya başladılar. "Bizleri zorla koşturamazsınız. Gir lan sıraya, koşacaksın İbne." "Alet oluyorsunuz askerler. Zorla güzellik olmaz." "Gözlüğümü çiğnemekle koşturamazsın beni." "Sus lan, konuşma, koşacaksın koca kıç." "Dayak atmakla insanlık suçu işliyorsunuz arkadaşlar." "Kes lan it herif, başlarım insanlığından." Kıdemler Resul, Arap İbo'nun kolunu kanırtarak kulağına fısıltıyla "Kendinize ezdirmeyin kardeşim, kıyamet mi kopar koşsanız?" dedi. "Durum bildiğin gibi değil kardeşim," dedi Arap İbo. "Bize boyun eğdirmek istiyorlar. Bir devrimci boyun eğmez." "Ne kaybedersin boyun eğsen kardeşim? Yüreğin ne diyor ona bak." Bahçede kimin ne dediği anlaşılmıyordu. At izi kurt izine karışmıştı. Yüzbaşı solcuların sıraya girmediğini ve onları koşturmanın olanaksızlığını anlayınca ıslığını öttürdü. Asker çabalamayı bırakarak yüzbaşıya baktı. "Oğlum sağcıları yemekhaneye alın, diğerlerine de burada bir ders verin," dedi ve Drej Davut'un kulağına bir şeyler fısıldadı. Drej Davut bediğinin yanına gitti. Kolundan tutarak yemekhaneye aldı. Askerler bahçede bağırtma operasyonuna girerken yüzbaşı da beş askerle birlikte bediyi bir güzel ufaladı. Dayağın sonunda bediyi ağzının burnunun kanını eliyle silerek yavaş yavaş ayağa kalktı. "Dilin çok uzun," dedi yüzbaşı. "Bir daha ileri geri konuşursan kan işletirim, haberin olsun." "Boyun eğmektense kan işemeyi tercih ederim. Namakta boyun eğmedim, burada da eğmeyeceğim." Yüzbaşı sert bir buyrukla "Götürün tecrite, atın bu it herifi," dedi. "Yürü lan," diyerek kalçasına güçlü bir tekme indirdi kapçık. Koğuştan çıkardılar apar topar. Koridorda döve döve tecrite götürdüler. Yüzbaşı bahçeye girdiğinde copların bir hayli gayretli olduğunu gördü. Bir ıslıkla durdurdu dayak faslını. "Askerler şu tarafa çekilsin," dedi. Derin derin soluyan, üstünü başını düzelten solcuları süzdü. Bahçenin karşı köşesinde tek başına üzgün ve acıyan bir ifadeyle solculara bakan bedenciyi süzdü. "Olayları biz değil siz yaratıyorsunuz. İyi düşünün. Askeri zor kullanmaya mecbur etmeyin. Asker zor kullanmaktan zevk almaz ama zor kullanmaktan da bıkmaz. Genelkurmay'ın emirlerini harfiyen uygulamak durumundadır." Yüzbaşı, "Acaba ne diyecekler?" merakıyla sustu. Arka sıralardan birkaç kişi küfredercesine homurdandı. İklim bozuldu. "Dayak, inançlı insanın direnme azmini biler," dedi Sarı Sadık. Yüzbaşı elleri kalçasında sessiz sessiz seyretti Sadık'ı. Alaycıl gülümsedi. "Emin misin?" dedi. Sadık cevap vermedi. Dik dik bakıştılar. Sadık'ın yanında duran Cevat, "Tuu!" diye yere tükürdü mahsustan. Yüzünü ekşiterek yüzbaşıya baktı. En arka sıralarda duran Tantana Yusuf, çenesini mağrur bir şekilde kaldırarak, "Mazlumun ahı yerde kalır mı? Gün gelir tren gibi çarpar insanı." "Kes ulan," dedi yüzbaşı. "Nasıl olsun, yağlı mı yağsız mı?" Yüzbaşı kızardı. Drej Davut'a baktı. Davut Yusuf'un burnunun dibine sokuldu. Gözlerine baktı. Sağ yanağına güçlü bir destekle oturttu. Yusuf geriye kaykılarak duvara çarptı. "İşte bu yağsız tokattır," dedi Drej. "Bir daha cakcuk edersen 32 dişini yediririm leblebi gibi. Anladın mı fisto?" Yusuf zoraki ve alaycıl sırıtarak "Anladım," dedi. "Jetonu düşürdün." Yüzbaşı bölüğü koğuştan çıkardı. Hiçbir şey söylemeden başı önünde en son bedenci çıktı. Bedencinin önünde çıkan Drej yüksek sesle "Sanmayın ki size spor yaptırmaktan vazgeçtik. Yapacaksınız, hem de kuzu kuzu yapacaksınız," dedi. Savcı Hüsnü önündeki notlara bir göz attıktan sonra "Belirttiğim öneriyi bakanlığa sunmanın zamanıdır," dedi. "Şu ana kadar çıkan kavgalarda irili ufaklı 70 kişi yaralanmıştır. 4 koğuşta ciddi malzeme tahribatı olmuştur. Askerin caydırma tedbirleri ağırlaşmasına, yoğunlaşmasına rağmen kavgalar sürmüştür. Yapılan son aramalarda şiş ve benzeri aletlerin bulunması kavgaların daha ciddi bir safhada süreceğini ve koğuştan ölü bile çıkabileceğini gösteriyor. artık bu dört karışık koğuştaki sağ ve sol siyasilerin yan yana barış içinde yaşayacaklarını sanmak hayal olur. Eğer bu kanıdaysak, durumu bakanlığa bildirmek ve koğuşlardaki sağ ve sol tarafların bir mekanda tutulmamasını önermek sorumluluk gereğidir. Başsavcı, içki yorgunu, kızarmış gözlerini ovuşturdu. Geniş geniş esnedi. Sosyolog, başsavcıyla yüzbaşıdan sonra konuşmanın daha doğru olacağını düşündü. Duman Bey, göbeğindeki gurultuyu dinledi. Birkaç kere geğirdi. Katlanmış bir şekilde yarısı görünen magazin dilberinin kalçasına dikti gözlerini. Başmüdür, Hüsnü Bey'i ilgi ve sempatiyle dinledi. Yüzbaşı geniş pencereden karşıdaki ağaçlı tepeleri süzdü. Arsız, tartazlı küfürler savurdu içinden Hüsnü Bey'e. Ben şahsen koğuşların ayrılması şeklindeki bir öneriyi bakanlığa sunamam dedi başsavcı. Bu resmen tretman planının en önemli unsurunun ortadan kaldırılmasını istemektir. Kavgaları önleyebilir miyiz, önleyemez miyiz bilemiyorum. Ama kavgaları önleyemeyeceğimizi bakanlığa nasıl söyleyebiliriz? Kendi beceriksizliğimizin itirafı olmaz mı bu? Duman Bey katlanmış gazeteyi açtı. Dilber'in göğüslerine, cıvıltılı gülüşüne baktı. Derince soludu, yutkundu. Yandaki yazıya çevirdi bakışlarını. Yakışıklı, hoşgörülü, zengin erkekleri tercih ediyorum. Kavgaları engelleyebileceğimizi sanmıyorum dedi yüzbaşı. Solcular dayağa karşı neredeyse bağışıklık kazandılar. Dört karışık koğuşun solcuları ve diğer solcu koğuşlar A1, A2, A3 sıkı bir dayanışma içindeler. Bir koğuşta çıkan kavgayı tarafsız koğuşlar hariç tüm koğuşlar sloganlarla destekliyor. Son zamanlarda sloganlarla birlikte kapılara da vurmaya başladılar. Bu toplu dayanışma caydırma dayaklarının etkisini azaltıyor. Tüm solcu koğuşların kendisini desteklediğine kulaklarıyla tanık olan solcunun morali yükseliyor, dayağa dayanma gücü artıyor. Kavgaları engelleyememekle suçlanıyorum üstlerim tarafından. Ama gördüğüm kadarıyla durumun bu hale gelmesinde sivil personelin, gardiyanların büyük payı vardır. Gevşek mi davrandılar dedi başsavcı. Evet, tecrübesiz ve çaylak insan birçoğu. Çok doğru bir görüş, aynen katılıyorum dedi sosyolog. Ciddi söylüyorum savcı bey, yani şey değil, öyle cezaevi tecrübesi falan şey değil. Askerin sertliğini göstermediler, son zamanlarda iyice şey ettiler. Öyle bir rehavet içinde, ne bileyim, ciddi bir devlet memuruna yakışmayan bir pinekleme içine girdiler. Neyse uzatmaya gerek yok dedi yüzbaşı. Karışık koğuş uygulamasının son bulması, bir anlamda bu cezaevinin huzura kavuşmasıdır. Ama ben bir asker olarak komutanlarıma böyle bir öneride bulunamam. Önümüzdeki aylarda cezaevine sıkı yönetim görevlileri, askeri müfettişler gelecek. Buradaki sivil personelin, savcıların, müdürlerin gerçek durumu iletmeleri gerekiyor. İnfaz savcısı olarak Hüsnü Bey anlatabilir gerçek durumu dedi başmüdür. Ben de desteklerim kendisini. Herkes Hüsnü Bey'e baktı. Duman Bey gazeteyi çevirdi. Renkli fotoğrafını okumaya başladı. Kadının kaç erkekle ilişkisi vardı acaba? Yaşamı infaz ediyordu resmen. Ben gerçek durumu anlatmaktan, öneri sunmaktan çekinmiyorum dedi Hüsnü Bey. Ancak bu cezaevindeki askeri ve sivil yetkililerin görüş birliği içinde olmaları, hem bakanlık hem de sıkı yönetim karşısında aynı öneriyi savunmaları daha etkili olur kanısındayım. Başsavcı içinden, başımı belaya sokacak manyak adam dedi. Ayağını ayağının üzerine attı. Bakışlarını Duman Bey'in yarısı görünen çıplak kadınına kaydırdı. Sanırım benzeri görüşlerini bir hafta önce bakanlıktaki arkadaşlarına anlattın. Burada formüle ettiğin görüşleri kendi adına bildirebilirsin. Bizler susarız. Bazı durumlarda güçlü bir destek anlamına gelir susmak.